Kitabın adı Kusursuz Tuzak. Yazarı Lisa Gardner. 16. ayrım. Kimberly toprak yola girdi ve sonra farlarını kapatıp arabayı kenara çekti. Arabadan in diye fısıldadı Sel'e. Yürüme zamanı. Sel, torpido gözünü açmış bir şeyler aranıyordu. Nihayet el fenerini bulup çıkardı. Arabayla gidemiyor muyuz? Burası toprak bir patika. Başka araç yok. Bizi mutlaka fark eder. Ama sanırım Delilah da yolun sonuna geldi. Çünkü bu toprak patikanın sonunda bir suç mahallinden başka hiçbir şey yok. Sel, kafasında bağlantıları kurunca gözleri kocaman açıldı. Burası Tommy Mark Evans'ın öldüğü yol değil mi? Peki ama Delilah buraya neden? Evet, aynen öyle. Delilah neden? Acele edersek umarım bunun cevabını öğreniriz. İkisi de fenerlerini ceket kollarının arasına sıkıştırdılar ve kollarını yere doğru uzattılar. Böylece ayaklarının dibinde yalnızca küçük bir ışık parçası görünüyor, nerede olduklarını belli edecek en ufak bir aydınlık yaymıyordu. Sel çoktan koşmaya başlamıştı. Kimberly karnının kenarını ovuşturdu ve isteksizce Sel'in peşinden koşmaya başladı. Yol fena halde bozulmuştu. Sonbaharda yağan yağmur sularının yol açtığı seller yüzünden birçok çukur ve tümsek oluşmuştu ve yer yer taşlar baş gösteriyordu. Sürekli manevra yaparak ilerlemek zorundaydılar ve Sel bileğini burktuğu, Kimberly yere düşmüş bir ağaç dalına takıldığı halde mümkün olduğunca sessiz ve hızlı hareket etmeleri gerekiyordu. Kimberly hemen ileride belli belirsiz bir aydınlık görüyordu. Bu, gitmekte olan bir arabanın farınındı. Bir araba ya da iki araba, bundan emin olamıyordu. Delilah'ın orada biriyle buluşmaya gittiğini tahmin ediyordu ve eğer durum buysa, o kişinin Tommy Mark Evans'ı vurmuş olan kişi olduğu ihtimali çok yüksekti. Bu durumda kimliği bilinmeyen bu şahsın silahlı ve tehlikeli olduğunu göz önünde bulundurmaları gerekecekti ki iki özel ajanın beklenmedik bir şekilde ortaya çıkmalarından hoşlanmayacağı kesindi. Kimberly dün gece McKenna demişti. Silahlı çatışmalara katılmadığını, yüksek risk taşıyan baskın ve tutuklama görevlerinden gönüllü olarak kendini muaf tuttuğunu söylemişti. Kendisini 4 sene boyunca nasıl koruduysa, şimdi de öyle koruyacağına güvenmesini istemişti Mac'den. Gerçekler insanlara bir anda görünüverir bazen. Genelde zamanla kötüdür ve insan onu kabul etmeye hazır değildir. İşte Kimberly de tıpkı böyle bir anda gerçeği gördü. Şu anda yaptığı şeyi yapıyor olmamalıydı. Tam bir salaktı. Adımları biraz yavaşladı ama artık çok geçti. Sel, toprak yoldan hızla koşarak gidiyor ve arkasını koruması için Kimberly'ye güveniyordu. Kimberly silahını çekti ve her şeyin en iyi şekilde sonuçlanması için dua etti. 50 metre, 40 metre, 30 metre. Bu kadar yakından bakınca ileride yalnızca bir arabanın olduğu net bir şekilde görünüyordu. Bir gece önce Kimberly'nin arabasının farları gibi o arabanın da farları beyaz hacın üzerinde kesişiyordu. Koşmayı bıraktılar. Fenerlerini kapattılar ve yolun iyice kenarına geçip hızlı adımlarla ilerlemeye başladılar. Birbirlerine çok yakın, neredeyse omuz omuza yürüyorlardı. Böylece yalnızca dokunarak iletişim kurabilirlerdi. 20 metre, 10 metre. Delilah Rose nihayet görünmüştü. Farların ışıkları sırtına vuruyordu. Hacın önünde dikiliyordu. Ellerini göğsünde kavuşturmuş gibi görünüyordu. Omuzları inip kalkıyordu. Sel, Kimberly'nin koluna dokundu. Yolun karşı tarafını işaret etti. Kimberly başını salladı ve çalılıklarla dolu, biraz daha muhafazalı gibi görünen karşı tarafa geçti. Sel'le birlikte birbirlerinin ritmine uyum sağlayarak biraz daha yaklaştılar. Ölü kuşu bulmaya giden birer avcı köpeği gibiydiler. Kimberly son anda başını kaldırıp ileri baktı. Görünürde bir şey yoktu. Sonra sağ ve sol tarafları kontrol etti. Ortalık temiz görünüyordu. Son kez arkasına baktı. Yol gecenin karanlığında siyah bir tünel gibi uzanıyor, medeniyeti yutuyordu. Yakında ölecek olan yalnız bir yerdi burası. Sel parmaklarıyla saymaya başladı. 5, 4, 3, 2, 1. Silahı hala belinde, eli tetikte, farların aydınlığına fırladı. Delilah aniden kasılarak arkasını döndü. Elleri gözyaşlarından ıslanmış yüzüne gitti. Delilah dedi Sel sakince. Kız ağlamaya başladı ve O yürekten gelen hıçkırıklar arasında Kimberly sonunda neler olduğunu anlamıştı. "Hey, Sel," dedi. "Seni Ginny Jones'la tanıştırayım." "Anlamıyorsunuz," diyordu kız. "Bana o isimle hitap edemezsiniz. Benim adım Delilah Rose. Hala hayatta olmamı sağlayan tek şey bu." Sel ve Kimberly Delilah'yı arabasına bindirdiler. Bu kez direksiyonda Kimberly vardı. Ana yola geri döndüler. Sel kendi arabasını aldı, sonra bir nöbetçi eczanenin önüne park etmiş diğer arabaların arasında fark edilmeyecekleri bir yerde durdular. Şimdi Delilah, Sel'in, Chrome Wiki'nin arka koltuğunda oturuyordu. Kimberly ve Sel ön koltukta arkalarını dönmüş Delilah'ya bakıyorlardı. Sıkışık koltuklar her zaman kullanılan soruşturma odalarından bile daha dar ve daha etkiliydi. "Bize neden Ginny Jones'un kayıp olduğunu söyledin?" diye sordu Kimberly kıza. "Madem o ismi bilmemiz gerekmiyor, neden dikkatimizi ona çektin?" Delilah, Ginny, Kimberly'ye bakmıyordu. Gözlerini kucağına dikmiş, durmadan ceketinin ucuyla oynuyordu. "Hayatta kalan tek kişi benim," diye fısıldadı sonunda. "Bir bir, parça parça." Başını kaldırdı. "Yalan söylemiyordum. Bebeğim için daha iyisini istediğim doğru. Bunun, bütün bunların bitmesini istiyorum. Bitmesine ihtiyacım var. Düşündüm ki, eğer birilerinin dikkatini çekmeyi başarabilirsem, birileri sonunda bizim için endişelenirse, öyle yorgunum ki." "Bu dediğin şey ne?" diye sordu Sel, yumuşak bir tavırla. "En baştan başla Delilah, bize neler olduğunu anlat. Belki sana yardım edebiliriz." "Benim suçum," diye mırıldandı kız. Arabayı kenara çekti. "Arabasına binmeyi kabul ettim. Nereden bilebilirdim ki?" "Bazı erkekler şiddete başvururlar, biliyorsunuzdur. Kızı ateşlendirmek için birkaç tane çarpmak gerekir. Ama bu adam, onun istediği şey kıza vurmak değildir. O, kıza sahip olmak ister. Onu mahvetmek ister. Bu adam böyle mutlu olur. Sizi paramparça ederek." Sel ve Kimberly birbirleriyle bakıştılar. Sel, mini kayıt cihazını çalıştırdı. Konuşmayı Kimberly devraldı. "Arabasına binmeyi ne zaman kabul ettin?" "Asırlar önce gibi geliyor," dedi Delilah, sersemlemiş bir halde. "Kış mı, yaz mı, ilkbahar mı, sonbahar mı?" "Kıştı, Şubat ayı. Annem beni eve almamıştı. En azından ben öyle sanıyordum. Üşümüştüm, havalı cipiyle çıkıverdi birden. Şansımın döndüğünü düşünmüştüm." "Hangi seneydi Delilah?" Kız bunu hatırlamak için düşünmesi gerekiyormuş gibi kaşlarını çattı. "Uzun zaman önceydi. İki yıl önce. Mezun olmadan, güzellik okuluna gidecektim. İnsanlar benim bir zavallı olduğumu düşünüyordu ama benim bir sürü planım vardı. Kuaför olacaktım." "Peki, Şubat 2006 dedi Kimberly, geceleyin. Saat 11'i geçiyordu. Sen? "Evimden birkaç sokak uzaktaydım, yürüyordum, ana yoldaydım." "Annen seni eve almamış mıydı?" Kızın dudakları büküldü. "Tommy ile birlikteydim. Eve dönüş saatimi kaçırdım, aptal Tommy yüzünden." Dudakları titriyordu. Sanki yeniden ağlayacak gibiydi ama kendini toparladı. "Annem, bir hata daha yaparsam bana iyi bir ders vereceğini söylemişti. Eve döndüm, her yer kilitliydi. Ben de sonunda kafaya koyduğunu yaptı diye düşündüm. Bu yüzden yürümeye başladım." "Tamam, yürüyorsun. Hava soğuk. Bir araba yanaşıyor. Nasıl bir araba?" "Size söyledim. Siyah Toyota 4 Runner. Gümüş rengi doğramaları vardı. Limited Edition." "Peki ya şoför?" "Dinkara, dediğim gibi, kırmızı şapka, Eddie Bauer marka giysiler, havalı bir cip. Neden herkes sırf bir fahişe olduğum için doğruyu söylemeyeceğimi sanıyor?" Kimberly bunu duymamazlıktan geldi. Aslında Ginny şimdiye kadar birçok kez yalan söylemişti. "Yani onunla 2 sene önce tanıştın." "Evet." "Seni arabasına aldığı zaman." "Evet." "Sonra ne oldu Ginny?" Kızın gözleri yine buğulandı. "Bir kaset çaldı." "Kaset mi?" "Evet, arabasında. Bir kayıt dinletti. Annem ölüyordu. Bana onu tekrar tekrar dinletti. Annemin çığlıkları kesilmiyordu. Bağırıyor, yalvarıyordu. O çığlıkları yüzlerce kez duydum. Sonra annem ona benim adımı veriyordu. Lanet olası sürtük. En başından yaşadığı o acı sona kadar hiçbir şeyi doğru düzgün yapmayı beceremedi. Acınası, sefil, zavallı, pis sürtük." Ginny burnunu çekip elinin tersiyle sildi. Elini karnına götürüp dalgın dalgın doğmamış çocuğunun üzerinde gezdirdi. Ona sessizce bir takım sözler mırıldanıyor, kendi annesinden daha iyi bir anne olup olamayacağını merak ettiğini söylüyordu. "Annene ne oldu Ginny?" Ginny kaşlarını çatıp Kimberly'e baktı. "Dinkara onu öldürdü, size söyledim ya." "Herhangi bir şey gördün mü? Anneni nerede öldürdü? Peki ya cesedi ne yaptı?" "Hayır, hiçbir şey görmedim. Sadece kaydı dinledim ve güvenin bana bu kadarı yeterliydi."
"Kaydı dinledikten sonra ne oldu?"
Dinkara gülümsedi. "Sırada sen varsın," dedi. "Koleksiyonuma hoş geldin," dedi. "Sen ne yaptın Ginny?"
"Pazarlık etmeye çalıştım. Ne yapacaktım?" dedi kız öfkeyle. "Konuşarak kıçımı kurtarmaya çalıştım. Ona hayatında yaşadığı en güzel oral seksi yapacağımı söyledim. Ama bu onu güldürdü."
"Elbette bunu yapacaksın Ginny," dedi. "Bütün rüyalarım sayende gerçek olacak. Sonra o sıska boynunun derisini yüzüp seni hayvanlarıma yem yapacağım." Bir bıçak çıkardı. Daha önce hiç böyle bir bıçak görmemiştim. İnce, uzun ve gümüştü. Ona fileto bıçağı diyordu. Sonra, "Tanrı inansın benden istediği her şeyi yaptım." O ise kollarımı ve bacaklarımı kesmeye başlamıştı. Vücudumun her yerinde lanet olası kesikler çok canımı yakıyordu. Kahretsin, acıdan ölüyordum. Sonra bir kavanoz çıkardı. İçinde uzun bacakları olan, kırmızı noktalı, simsiyah bir örümcek vardı. "Karadul," dedi. "Karadul'un zehri, çıngıraklı yılanın zehrinden 15 kat daha güçlüdür. Isırığın kendisi acıtmaz. Hatta bazı insanlara hiçbir şey hissetmezler. İlk başta tabii. Sonra karnına keskin bir ağrı saplanır. Seni iki büklümeden çok ağır kramplardan söz ediyorum. Terlemeye başlarsın. Aynı anda ağzın kupkuru olur. Gözlerin şişip kapanır. Tabanların yanmaya başlar. Kasların alev alır. Günlerce acı içinde kıvranırsın. İki büklüm bir halde kasılarak, kusarak, ölmek için yalvararak beklersin. Panzehiri vardır. Tabii bir anda fikir değiştirip seni hastaneye götürdüğümü varsayarsak ki, böyle bir şeyin olma ihtimali nedir ki?" Bana bakıp sırıttı. "Normalde dişi karadullar kendi zevklerini tatmin etmek için partnerlerini yerler. Ama kan kokusu aldıklarında da çok heyecanlandıklarını keşfettim. Neden deneyip görmüyoruz?"
Kavanozun kapağını açmaya başladı. Bense ona yalvardım. Ne istiyorsa yapacaktım. Ne isterse. Sonra fark ettim ki o anda artık ölü bir insandım. Çünkü annem de aynı benim söylediklerimi söylemiş ve her şeyi yapmaya razı olmuştu. Ama o karşılığında anneme ne yapmıştı? Kavanozun kapağını açarken kafama dank etti. İnsanların yalvarmaları onu daha çok tahrik ediyordu. Ne kadar çok bağırırsam, ölümümü o kadar çok yaklaştırıyordum. Bu yüzden sustum. Ve karadul, kavanozdan ağır ağır çıkmaya başlayınca, onu hemen avcuma aldım ve elimin içinde oturmasına izin verdim. Onunla konuştum. Onu bir evcil hayvanmış gibi görmeye çalıştım ve, biliyor musunuz, işe yaradı. Kolumda gezindi. Boynumdan yukarı çıktı ve bacaklarıyla dudaklarıma dokundu. Nazik davranıyordu. Neredeyse meraklıydı. Ginny, hatırladığı sahneyi tekrar yaşıyormuş gibi parmaklarını dudaklarında gezdirdi. Sonra, çok ama çok sakin bir şekilde onu elime aldım ve tekrar kavanozuna koydum. Başımı kaldırıp adamın gözlerinin içine baktım ve "Çok güzel, bir tane daha gösterir misin?" dedim. Beni kavrayıp sertçe arkamı çevirdi ve hınçla becermeye başladı. Öyle sert davranıyordu ki kaburgalarımın kırılacağını zannettim. Sonra, işi bittiğinde şoför koltuğuna sırtını yasladı ve bir sigara yaktı. O anda artık yaşamaya devam edebileceğimi anladım. Tek yapmam gereken, örümcekleri sevmeyi öğrenmekti. Bir anlaşma yaptık. Ben fahişelik yapacaktım. Paranın %50'sini o alacaktı. Ben çenemi kapalı tutacaktım ve o da yaşamama izin verecekti. Ginny acılı bir ifadeyle dudaklarını buruşturdu. İşte her şey böyle oldu. Ayda bir ortaya çıkar. Aceleyle beni düzer, parasını alır ve bir dahaki aya kadar işimiz bitmiş olur. "Dinkara senin pezevengin mi?" diye sordu Kimberly şaşkınlık içinde. Ginny dönüp ona anlamlı anlamlı baktı. "Pezevenkler korumacılık gibi hizmetler sunarlar. Dinkara beni korumaz. Adamın teki beni dövmüş, paramı vermemiş. Bundan Dinkara'ya ne? O daha çok bir icra memuru gibidir. Ayda bir gelir, üstümdeki parayı bir güzel silkeler. Bu yüzden ne kadar çok çalışırsam çalışayım, hiçbir zaman ilerleme kaydedemeyeceğim. Ne yaparsam yapayım, asla başka bir yere kaçamayacağım. Bana verdiği ilk sözü tuttu ya, öyle değil mi? Koleksiyonunun bir parçasıyım.
Benim kavanozum, diğerlerinkinden daha büyük belki ama yine de bir kafes be, hem Dinkara hem de ben biliyoruz ki asla oradan çıkamayacağım.
Onunla buluşmalarına şahit olan herhangi biri var mı? Senin ona para verdiğini gösteren diye sordu Sel.
Elbette hayır, onu aptal mı sandın?
Sizi birlikte görmüş kimse?
Ginny omuz silkti. Dinkara kulüplere gelir, beni öyle bulur. Tıpkı herhangi bir müşteri gibi. İnsanlar onu gördü ama birçoğunun onu gördüğünden emin değilim. Ne demek istediğimi anlatabildim mi?
Başka kızlarla da mı takılıyor diye sordu Kimberly soğukkanlı bir tavırla.
Ginny bir an için tereddüt etti, sonra bakışlarını tekrar kaçırdı.
Emin değilim.
Emin değil misin yoksa söylemeyecek misin? Hadi ama Ginny, bunca yol kat ettik. Battı balık yan gider.
Hey, anlaşmanın şartlarını unuttunuz mu? Hayatta kalmak çeneni kapalı tutmaktır.
Artık bunun için çok geç. Çoktan konuştum bile. Şimdi sana yardım etmemize yetecek kadar bilgi vermen senin için en hayırlısı olur.
Kızlar hiçbir şey söyleme. Yalnızca ortadan kayboluverirler.
Ginny bir anda başını kaldırıp onlara baktı.
Polis bunu nasıl bilemez? Orada neler olduğunu nasıl anlayamazsınız?
Her ay başka bir kız daha kayboluyor ve kimse ne oluyor be demiyor. Sanki gerçekten de böcekten başka bir şey değiliz. Canının istediğini yutuyor ve bu kimsenin umurunda değil. Her gün milyonlarca sinek ölür ama nasıl olsa her gün milyonlarca yenisi doğar, değil mi?
Neler olduğunu biliyor olmanız gerek.
Bizleri umursuyor olmanız gerek.
Kaç tane kızdan söz ediyoruz diye üsteledi Sel.
Çok.
İsim verebilir misin? Tarih. Ayrıntılara ihtiyacımız olacak. Öyleyse gidip araştırın. İnsanlara sorun. Sizin boktan işinizi ben yapacak değilim ya. Şimdiden kellemi riske attım bile.
O kızlara ne oluyor diye sordu Kimberly. Ginny'nin dikkatini başka yöne çekmeye çalışarak.
Bilmiyorum. Onları cipine mi alıyor?
Bence öyle yapıyordur.
Eve mi götürüyor?
Bilmiyorum. Evine hiç gitmedim. Bütün görüşmelerimizi dört runner'ında yaparız.
Bu kadarını bilmek bana yetiyor da artıyor bile.
Evet ama cesetler Ginny dedi Kimberly. Eğer iddia ettiğin gibi bu kızların hepsi tek bir adam tarafından ele geçiriliyorsa, o zaman cesetleri nereye gidiyor?
Bilmiyorum diye bağırdı Ginny tekrar. Fakat bakışlarını kaçırıyordu.
Unut gitsin dedi Kimberly. Arkasına yaslanıp kollarını göğsünde kavuşturarak.
Haklısın, bir halt bildiğin yok. Bence onu geri gönderelim Sel. İşimize yaramayacak. Arabayla kulübün önüne kadar gidip onu bırakalım. Şansı varsa kimse nasıl bir arabadan indiğini fark etmez.
Bunu yapamazsınız.
Yani bence o kadar iyi bir yalancı bile değil diye devam etti Kimberly.
Hey diye bağırdı Ginny gözleri öfkeyle parlayarak.
Fazlasıyla iyiyim ben. Hala hayattayım öyle değil mi?
Kimberly aniden kızın suratına doğru eğildi. Kız irkilerek geri çekildi.
Olan şey bu mu yani Ginny? Bize oyun mu oynuyorsun? Sen kendin söyledin. Kaçış yolu arayan bir oyuncudan başka bir şey değilsin. Sana neden inanalım ki? Kayıp kızlar, örümcekler. Yapma lütfen. Anlattıkların gerçek bir suçtan çok Stephen King hikayesine benziyor. Hem senin derdin ne? Gece yarıları beni arayıp duruyorsun ve ağzından faydalı tek kelime çıkmıyor.
Seni mi arıyorum dedi Ginny başını sallayarak.
Sana söyledim. Dinkara'yı seninle son konuştuğumuzdan beri hiç görmedim. Seni aramam için hiçbir sebep yok.
Hadi ama. Numaramı çeviriyorsun ve sonra da annenin sesi olan o kaydı dinletiyorsun.
Demek kaydı sen de dinledin dedi Ginny gerçekten de şaşırmış bir halde.
Sonra gözleri parlayarak başını kaldırdı. Öyleyse biliyorsun. Bunları benim uydurmadığımı biliyorsun. O adam gerçekten de insanları öldürüyor.
Kaseti duydum. Onu tutuklayabilirsin.
Numaramı kime vermiş olabilirsin Ginny?
Kimseye vermedim, yemin ederim. Bir federalin kartvizitini üstümde taşıdığım için bile öldürülebilirim. Bu bilgiyi etrafa yayar mıyım sanıyorsun?
Öyleyse beni kim aradı?
Bilmiyorum.
Biliyorsun. Hayır, hiç de bilmiyorum. Evet, gayet iyi biliyorsun.
Kimberly arkasına yaslandı. Her ikisi de nefes nefese kalmıştı.
Kimberly Sel'e umutsuzca bir bakış attı.
Sel dizginleri eline aldı.
Ginny, Tommy'nin başına ne geldi diye sordu.
Kız kollarını göğsünde kavuşturdu. Omuzları düştü. Sert görünümü kayboldu.
Tommy'nin başına ben geldim dedi kız. Bezmiş bir tavırla.
Herkesin bir isim vermesi gerek. Emirleri böyle. Sevdiğim birinin ismi olmalı bu. Annemi benden çoktan almıştı zaten, hatırladınız mı? Elimde kalan tek insan Tommy'ydi.
Dinkara'nın Tommy'yi ateş ettiğini gördün mü?
Hayır, ama onun yaptığını biliyorum. Olayı haberlerde gördüğüm anda anladım. Başka ne olmuş olabilirdi ki?
Tommy uyuşturucuya bulaşmış mıydı diye sordu Sel sakince.
Ginny onu küçümseyerek güldü.
Tommy mi? İmkanı yok. O bay pırıltıydı.
Hatta var ya, beni sevdiğini bile düşünüyordu. Şapşal herif işte.
Ginny eliyle bir boynunda bir zamanlar yüzüğün asılı olduğu yere dokunuyordu.
Bana okul yüzüğünü bu yüzden mi verdin diye sordu Kimberly. Beni Tommy'ye götürmesi için mi?
Kanıta ihtiyacın olduğunu söylemiştin.
İşte şimdi bir kanıtın var. Tommy'nin cinayeti çözülmedi. Ayrıca annemin sesinin kayıtlı olduğu kaseti de dinledin. Şimdi Dinkara'nın kıçını hapse atabilirsin.
İnan hiçbir şey bizi daha çok mutlu etmezdi dedi Sel. Tek ihtiyacımız olan şey bir isim.
Ginny ona ters ters baktı.
İsmini bildiğimi mi sanıyorsun?
Bana ismini söyleyecek kadar şapşal olabilir mi sence?
Hayır, anlamıyorsunuz. Kontrol onda, güç onda. Ben yalnızca henüz ayağının altında ezmediği bir böceğim.
Kimberly arkasına yaslanıp dudaklarını kemirmeye başladı. Bir süre Ginny'yi izledi. Sadece ona bakarak kızın anlattıklarının arkasına yatan gerçekleri görüp göremeyeceğini merak ediyordu. Bir yandan ilk temasa geçen kişi Ginny olmuştu. Polisle konuşarak adaletin yerini bulmasını istediğini iddia etmişti. Diğer yandan onlara hiçbir zaman çok fazla şey anlatmamıştı. Kendi iddiasına göre bir tarantulanın kolunda vals yapmasına izin verecek kadar cesur biriydi ama Dinkara onu bıraktığı anda kaçamayacak kadar da korkaktı. 2 sene boyunca bir seri katilin elinde hayatta kalmayı başaracak kadar zekiydi. Ancak adamın arabasının plakasını almak ya da herhangi bir kimlik bilgisi elde etmeye çalışmak hiç aklına gelmemişti. Davranışları yardımcı olmaktan çok düşmancaydı. Bir muhbirden çok büyük bir yalancı yandırıyordu. Bir dosttan çok insanı yanlış yerlere yönlendirmeye çalışan sinsi biri gibiydi. Ama sonuçta Kimberly ne derler biliyordu. Ellerindekinin en iyisi oydu.
Pekala diye söze başladı Kimberly. Adam anneni, erkek arkadaşını ve belki de birkaç arkadaşını daha öldürdü. Görünen o ki amacın hesabı eşitlemek, adil bir sonuca ulaşmak ve kendini onun elinden kurtarıp sonunda özgür olmak.
Elbette amacım bu. Tabii kazancının yarısını hayatın boyunca ona vermek istemiyorsun. Hem bebek bir kere doğunca bu iş nasıl yürüyecek ki? Sence Dinkara ona dadılık mı yapacak? Sen dışarı çıkıp kendini satarken bebeğe bakmaya gönüllü mü olacak?
He, o adamı bebeğime asla yaklaştırmam. Seni dinleyecek mi sanıyorsun?
Ginny artık nihayet ağlayacakmış gibi görünüyordu.
Bana öyle geliyor ki diye devam etti Kimberly, en iyi çözüm kesinlikle onun o rezil kıçını hapse tıkmak. Ben de size bunu diyorum ya.
Ama biliyorsun Ginny, elimizde bir isim, bir plaka, kişisel herhangi bir bilgi olmadan.
Kimberly yavaş yavaş sesini alçaltarak sustu.
Ginny yarım kalan cümleyi tamamlayacak hiçbir şey söylemedi. Bu yüzden Kimberly B planına geçmeye karar verdi.
Aslında son bir seçenek daha var.
Tabii eğer bu adamı yakalamamız konusunda ciddiysen.
Ginny başını kaldırdı. Neymiş, nasıl olacak, söyleyin ne yapmam gerek.
Üzerine dinleme cihazı yerleştireceğiz. Sen Dinkara ile bir buluşma ayarlayacaksın. Sana söylediklerinden yola çıkarak onu enseleyeceğiz.
16. ayrımın sonu. Sayfa 184. Devamı 17. ayrımda.